Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 25 Şubat 2019 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine bir haftaya hareketli gündemle başlıyoruz. Hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cuma gününden başlayarak Amerika temasları olmuştu. Oradan yapılan açıklamalar var. Görüşmelerde elbette Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, güvenli bölge, tampon bölge tartışmaları vardı. Ama tabii Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde S-400'lerin Rusya'dan alımı da önemli bir başlıktı. Pentagon'dan son dönemde ve bu ziyaretten sonra da, görüşmeden sonra da S-400 alımıyla ilgili endişeler dile getirildi. Yapılan açıklamada bu konuda görüşüldüğü belirtiliyor. Tabii gelen haberler, eğer bu alımda ısrar edilirse, ki Türk hükümeti de bunda kararlı gibi gözüküyor, Türkiye'ye savunma alanında ambargo uygulanmasının söz konusu olacağı yolunda. Peki bu Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkiler? Türkiye ne yapar? S-400 alımından vazgeçip Amerika'nın teklif ettiği Patriotlara mı yönelir gibi tartışmalar başlamış vaziyette. Biraz da 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra bu süreç daha da hızlanacak gibi. Çünkü bu yaptırımların devreye sokulması için bahar aylarında bir karara varılması gerekliliği yolunda kulis bilgileri de Amerika'dan yansıyor. Bugün biraz buna bakmaya çalışacağız. Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, bugünkü yazısında da konuyu işlemiş vaziyette. Bu S-400 meselesi nereye varır konusunda değerlendirmelerini alacağız. Bunun dışında hafta sonunda Venezuela'da düğmeye basıldı rejim değişikliği için. Zaten beklenen gösteriler olmuştu. Neler oldu, nereye varır, detayları size aktarmaya çalışacağım. Ama Marco Rubio, Amerikalı senatör, Güney eyaletlerinden, Florida'dan, Kaddafi'nin linç edilme görüntülerini, fotoğrafını da koyarak bir tweet attı ve sosyal medya kullanıcılarını hakikaten çileden çıkarttı. Bir Amerikalı politikacının linçle tehdit ederek Venezuela hükümetini düşürme çabalarını göstermesi, sergilemesi büyük tepki çekti. Venezuela'daki gelişmeleri de aktaracağım size. Diğer başlıklarda tabii dünyanın dört bir yanından başlıklarım olacak. Programın ilk yarısında size aktarmaya çalışacağım. Frekanslarımızı tekrarlayalım. Başlamadan önce İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, pop-up üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarı var yayınımızın. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Venezuela ile başlayacağız. Latin Amerika ülkesinde sıcak bir gündem var. Özellikle komşuları, Brezilya ve Kolombiya'daki komşuları, oradaki sağcı iktidarlar Amerika ile tam manasıyla el birliği etmiş durumdalar. 2000'lerin başındaki sol dalga çoktan tersine döndü bölgede. Venezuela tek başına kaldı adeta. Tabii Nikaragua var, Küba var ve hatta Meksika'da Sosyal Demokrat Obrador seçilmiş durumda. Ancak Venezuela'nın çevresini saran iki önemli ülke Kolombiya ve Brezilya. İşte Amerikan yönetimi buralardan hamle yapıyor ve taktik olarak da insani yardım operasyonu seçildi. Venezuela'da sosyalist bir yönetim olduğu iddiasıyla, ki bu tümüyle yalan tabii ki, ekonomik olarak bildiğimiz kapitalist sistem var Venezuela'da. Sadece başta bulunan yönetimin, önce Chavez ardından Maduro yönetimlerinin daha sol politikalar, serveti halka dağıtma çabasıyla giriştikleri politikalar var. Kapitalizm falan söz konusu, kapitalizm yok sosyalizm var iddiaları doğru değil. Ancak tabii ki olay böyle işleniyor. Bu yüzden de halk acı çekiyor denilerek bir insani yardım operasyonu başlattı. Amerikan yönetimi, USAID'in uçakları indi. Tabii Suriye'den de silah aktarımları, sınırdan sızmalar bilindiği için Kolombiya ve Brezilya sınırlarında önlemler aldı Venezuela hükümeti. Biraz da geç kaldı aslında, hafta sonunda Brezilya ve Kolombiya sınırları kapatıldı. Bunu insani yardım temalı gerçekleştirdikleri için de konserler vardı. Tabii Venezuela tarafında da bir konser oldu. Roger Waters'ın da katıldığı, onu da aktaralım. Ama Venezuela'da sınırdaki durumda ortalıkta karıştı. Çünkü bir grup insan öbür tarafa geçmeye çalıştı. İnsani yardım kamyonları izin verilmezken kamyonlara saldıranlar çıktı. Sınır kasabası Urena, Tachira'da gerilim doğruğa çıktı. Otobüsler ateşe verildi. Can kayıpları olduğu belirtiliyor. Venezuela hükümeti provokatörlerin araya karıştığını söylüyor. Sosyal medya görüntülerinden de aslında muhalefet yanlısı bir kısım kim olduğu bilmeyen insanların zırhlı araçları ele geçirip kalabalığın üzerine sürdükleri ve oradan Kolombiya'ya kaçtıkları da saptandı. Ama tabii bütün bunlar Maduro yönetimi, eli kanlı Maduro yönetimi şeklinde dünyaya servis ediliyor. Maduro bu şova izin vermeyeceğini duyurmuştu ama tabii içeride bir takım sivil güçler kiralık bir biçimde kullanıldığı zaman bunlara izin vermemek de çok kolay değil. Ayrıca bir takım çitlerden silahlı grupların da içeriye sızdığı yolunda görüntüler yine sosyal medya üzerinden dünyaya yansıdı. Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da helikopterle, diktatörlük altında yaşıyor ama helikopter rahatlıkla temin edip Kolombiya tarafına, Cucuta kentine, oradaki konsere katılmayı başardı rahatlıkla. Tabii nasıl geri dönecek o ayrı bir soru. Orada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ve Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Luis Almagro'nun katıldığı konser etkinliğinde mesajlar verdi. Ordunun kendilerine yardım ettiğini söyledi ama sınırlı sayıda katılım. Kimileri 20, 23, 25 diyor, kimileri 80 asker diyor. Fakat sayılarının öyle topluca bir saf değiştirme söz konusu gibi gözükmüyor, gelen haberlerden yola çıkarak söylüyorum. Ama Guaido hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Brezilya'dan da yardımların ulaştığını söyledi. Ancak sınırdan geçmedikleri yolunda bölgedeki daha güvenilir kaynaklar, yani aslında yalan söylüyor, doğru değil Brezilya'dan yardımlar, yani yardım teması kullanıldığı için böyle söylüyor. Kolombiya'nın lideri Duque ise her türlü şiddet olayından Maduro sorumlu olacak diyor. Yani bir ülkenin sınırlarından dalmaya çalışacaksınız izinsiz bir biçimde, karşılık verildiği zaman sorumlu siz olacaksınız. Enteresan, mesela Meksika sınırından da göçmenler girmeye çalışıyorlar ama sorumlu Trump olmuyor değil mi? O göçmenler niye geliyor diye soruluyor. Ancak tabii bu insani temalı bu tarz operasyonlarda bu işler bu şekilde yapılıyor. Suriye'den de yakından biliyoruz. Duque böyle bir sorumluluğu cici üzerlerinden attı. Venezuela'dan ise Amerika ve Kolombiya'ya BM tüzüğünü ihlal ithamı geldi. Onlar da sınırda konser düzenlediler. Hükümet tarafında da konser düzenlendi. Şavistler o köprüye, sınırdaki köprüye akmışlardı. Onların da gövde gösterisi vardı ama Batı medyasına da pek yansıtmadılar. Batı medyasında bütün bunları çok fazla yansıtmadılar. Maduro Caracas'taki gösteride destekçilerine seslenmişti. Amerikan kuklası diye nitelendirdi Guaido'yu. Faşist Kolombiya dedi. 24 saat mühlet verildi. veriyoruz dedi. Her türlü ilişkiyi keseceğiz dedi. Saldırganlıklarına tahammül etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque için ise insan bedeninde şeytan diye de bir ifadesi vardı. Kendi kullandığı araçla Caracas'ı gezdi. Amerika'ya mesaj verdi. O da dans ettiği görüntüler vesaire yayınlandı. Yani Venezuela tarafında da bir birlik ve mobilize olma durumu var. Tabii hiç yardım ulaşmadı mı? Rusya'dan 7 tondan fazla insani yardım ulaştığı yolunda haberler olduğunu belirtelim. Akşam saatlerinde Amerikalı senatör bu işin, bu operasyonun arkasında, aslında Venezuela'da rejim değişikliği operasyonunun arkasında bulunan senatör Marco Rubio'nun tweet'i geldi. Libya'nın katledilerek öldürülen, fiili livata ile öldürülen ve linç edilen ve parçalara ayrılan cesedi 2011 senesinde Batı'nın bu yine insani temalı operasyonunun sonucu bu olmuştu. İşte Kaddafi'nin o kanlı fotoğrafını yanına normal fotoğrafını kullanarak Maduro ile ilgili, Venezuela ile ilgili tweet attı. Açık bir tehdit şeklinde büyük bir tepki topladı. Ama tabii Marco Rubio düzeyini bu kadar düşürerek sosyal medyada ortaya çıksa da Pompeo, John Bolton gibi Trump yönetiminin isimleri, Amerikan Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, onlar da tehditlerini sürdürüyorlar. Sadece üstelik Venezuela'yı değil, Küba'yı, Nikaragua'yı, yani solla ilgili hangi ülke kaldıysa onları da. Pompeo CNN programına katılmış, Maduro'nun günleri sayılı demiş. Öyle Amerikalılar karar veriyor kimin günlerinin ne kadar süreceğini. Orduya çağrı yaptı. Bunları tabii vatandaşlarını koruma görevi falan şeklinde sunuyorlar. Maduro'ya hasta tiran demiş kendisi. Böyle Maduro ile ilgili Pompeo'nun açıklamaları var. Venezuela'yı destekleyen tabii İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in de bu o darbe girişiminin başarısız kalmaya mahkum olduğu yolunda bir açıklaması söz konusu. Ama tabii dünyada bu insani temalı bu operasyon, rejim değişikliği müdahalesi nereye varacak birlikte göreceğiz. Amerika Latin solunu silmeye kararlı gözüküyor. Amerika'nın eğer tabii becerirse bu dünyada 68. darbesi olacak. Dünya çapında darbeleriyle meşhur bir ülke. Amerika süper güç olarak her yerde hükümeti ben belirlerim. Benimle iyi çalışacak olanlar hükümet edebilirler. İyi çalışmayacak olanlar hükümet edemezler mesajını Venezuela üzerinden de vermiş oluyor. Pompeo bir Telemundo ile söyleşi yapmış bu arada, hafta sonu cuma günü yapmış. Sadece Venezuela için değil, Nikaragua ve Küba için de rejim değişikliği planlandığını açıkça kendisi dile getiriyor. Onlar da demokrasi özlemi içerisinde diye de cümleler kullanmış. Hafta sonu pazar günü Küba'da da anayasa referandumu vardı. Geniş çaplı halk arasında tartışılan ve komünizm hedefinin, yani sınıfsız, özgürlükçü toplum hedefinin de yer aldığı bir anayasa referanduma sunuldu. Yine çocukların başında beklediği sandıklarda. İşte Bolton Küba'yı hedef aldı. ABD Küba halkına özgürlük, demokrasi çağrılarını destekliyormuş, öyle dedi. Anayasa referandumu baskı ve tiranlığı örtmek için uygulanan bir taktikmiş. Öyle. Amerika'da da parayla oluyor bu işler biliyorsunuz. Zaten halkın yarısı katılıyor, sandığa gidiyor. Pek de katılım olmuyor. O nasıl demokrasi oluyor bilmiyoruz ama Bolton hedef seçmiş durumda. Küba Devlet Başkanı bütün bunlara yanıt verdi. Miguel Díaz-Canel ve Venezuela'yı savunduklarını da ekleyerek aynı zamanda Kübalıların Venezuela ile dayanışma için de oy attıklarını söyledi. Kıtanın itibarıyla oynandığını söyledi Venezuela üzerinden Canel ve Karayipler bölgesi dahil, Latin Amerika dahil böyle bir tepki göstermiş durumda. Yeni anayasa Küba'da devreye girecek. Bu arada Amerika böyle Venezuela'ya karşı saldırgan, insani temalı saldırgan politikaları devam ettirirken Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha yollamış. 1 Mart itibariyle yeni yerlerinde dikenli tel örmek üzere göreve başlayacaklar. O sınırdan geçmek yasak tabii, yani oradan geçemiyorsunuz ama Venezuela'dan rahatlıkla sızabilir, geçebilirsiniz. 5000 civarında asker daha önce yollanmıştı. Şimdi ona destek olacaklarmış. Rusya'nın tepkileri tabii Venezuela'ya yönelik provokasyonlar, iç işlerine müdahale şeklinde oldu. Federasyon Konseyi Rus Senatör Dışişler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in açıklamaları vardı. Amerika'nın yasa dışı iktidar değişimlerini teşvik etmeye dünya çapında devam edeceği saptaması vardı. Rusya'yı 12 tane blogger, 13 tane hacker yüzünden 3 yıldır Amerika çalkalanıyor seçimleri etkilemek. Yani Amerikalılar baktılar Rus bloggerlar ne diyor, gittiler ona göre oy verdiler diye böyle tuhaf tuhaf iddialar ortaya atılıyor. Bu ikiyüzlülük, kendileri alenen hükümetleri devirmeye çalışıyorlar herkesin gözünün içine baka baka. Bu ikiyüzlülük demeye çalışmış. Liberal mesihçiliğe takıntılıların mirasından kurtulamadılar demiş Trump yönetiminin neokonlarla çevrili olduğu saptaması yaparak, böyle de açıklamaları var Venezuela dosyası üzerinden. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerine bakmamız lazım. Çünkü S-400'lerin 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslimatı var. Amerika'dan da eğer bu teslimat olursa, Türkiye hakikaten S-400'leri alırsa, savunma alanında ambargo uygulanabileceği yolunda mesajlar geliyor. Cansu Çamlıber, Hürriyet Gazetesi yazarı, kulis bilgilerini aktardığı bir yazısı vardı. Hafta sonunda Trump'ın yönetimle aynı kanaatte olduğu, yönetimdeki diğer isimlerle aynı kanaatte olduğu ve taahhüt belgesi imzalamadığı takdirde bu bahar aylarında düğmeye basılacağı, çünkü Temmuz'da parçalar gelmeye başlayacak. Ekim'de de S-400'lerin operasyonel olması gerekiyor. Bundan önce davranacağı Amerikalıların belirtiliyor. Türkiye'den tepkiler tabii eksik değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Israrla bu iş bitti demişti. Hatta en son Süleyman Soylu S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Niye, kendimizi savunmayalım mı dedi. Sen patronun musun sen benim diye de sordu. Hakikaten patronu mu acaba Amerika diye, eğer S-400 alımından vazgeçirilirse biz de kendisine sorabiliriz. Ama öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tabii Amerika'daki temasları önemli. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la görüştü. Pentagon'da özel törenle karşılandı. Top atışları falan yapıldı hakikaten. Böyle görkemli bir karşılama diyebiliriz. İlk görüşmeye girerken yakın ilişkilerin devamı vurguları yapıldı. Özellikle stratejik ortaklığı vurguladı Hulusi Akar. Suriye'deki sorunlara birlikte çözüm bulmaya devam edeceklerini, IŞİD'le mücadele misyonunun değişmediğini söyledi. S-400'leri de ele alacağız dedi. Çıkışta tabii Akar'ın görüşmeden çıkışta Suriye'den Amerika çekilirken bir otorite boşluğu bırakılmaması hususunu hatırlattık vurgusu vardı. Yani bir anlaşma çıktı mı çıkmadı mı, nasıl olacak? Hakikaten Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge kurulmasına Amerika Birleşik Devletleri izin verecek mi? Çünkü diyorlar ki uluslararası güç Avrupalılar gelecek, zaten biz 200 askeri de burada bırakacağız. Çok da Türkiye'nin istediği gibi bir Suriye, Kuzeydoğu Suriye formülasyonu yokmuş gibi gözüküyor. Ama Hulusi Akar otorite boşluğu bırakılmaması gerektiğini, güvenli bölge oluşturulursa da buranın kontrolünün Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini hatırlatmış kendisine. Trump'la Erdoğan'ın da telefon görüşmesi vardı bu arada. F-35, S-400 ve Patriot konusunda da sadece görüş alışverişine devam edeceğiz demiş Hulusi Akar. Ama görüşmeyle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada S-400'lerle ilgili Amerikan tarafının endişelerini dile getirdiği açıkça yazılı açıklamada vurgulandı. Onu da belirtmek gerekiyor. Demek ki çözüme kavuşturulmamış, hala müzakereleri süren bir vaka. Programın ikinci yarısında Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'e soracağız bu meseleyi. Nerelere varacağı yönünde. Suriye sahasında Trump'ın da açıklamaları vardı. Küçük bir birlik bırakabiliriz diye, bu 200 asker deniliyordu. 500 asker de olabilir. Zaten resmi olarak 2500. Yani bu nasıl çekilme? Tabii o da enteresan. Bir de NATO veya kim olursa artık diğer birliklerle beraber duracağız demeye getirdi aslında. Böylece IŞİD tekrar işe başlamaz. Yani Trump azar azar aslında çekilme pozisyonundan geri çekiliyor desek yanlış olmaz. Belki Irak'a geçerler, orada güçlü birlik bekler tarzında açıklamaları vardı. Pentagon'un da yine birkaç yüz asker bırakacakları yolunda açıklaması oldu. Suriye'de yeniden pozisyon alacak Amerikan kuvvetleri çok uluslu gözlem gücünün parçası olacaktır diye ifadeler oldu. NATO müttefiklerinden oluşacak deyince Avrupalılar gündeme geliyor. Terminolojik olarak da sormuşlar. Bu güvenli bölgedir demiş Pentagon sözcüsü, böyle ifadeler kullanmış Sean Robertson bu açıklamaları yapan. Cumhurbaşkanının bu arada hafta sonunda CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında açıklamaları vardı. O da çok fazla Amerikalılara sert mesajlar vermedi aslında. Öyle söylemek lazım. Amerika'nın nihayet büyükelçi atadığını söyledi. Satterfield atan, daha doğrusu önerildi, senatoda onaylanmışsa Türkiye'ye gelecek. Yaklaşık 1,5 seneyi aştı, bir buçuk sene oldu. Amerikan büyükelçisi yok Ankara'da, onu vurguladı. 31 Mart sonrası kendisinin Amerika'ya gideceğini söyledi. Sınırda güvenli bölge olursa bizim kontrolümüzde olur dedi. Avrupalılara bunlar göçmenlerden korkuyorlar, İşte ondan sonra da laf ediyorlar dedi. Rusya ile ilişkilerde de olumlu bir durum olduğunu söyledi. Şam yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hak etmediği meşruiyeti biz veremeyiz diyerek aslında belki Batılılara biz öyle Suriye ile hemen işbirliği yapmayı falan düşünmüyoruz mesajını ince bir dille vermiş gözüküyor CNN Türk söyleşisinde. Tabii Amerikalılara işte YPG-PYD ile ilişkileri üzerinden yüklendi. Bir gün bir süre bekleriz, oldu olmadı, bir gece ansızın gelebiliriz dedi ama bunun çok olurunu uzmanlar açıkçası göremiyorlar. İdlib konusunda da aslında buraya girmeyin, burası böyle kalsın demeye çalıştı. İdlib'de 300-400 bin kişi orayı boşaltırsa bizi etkiler dedi. Gelirse ne olacak dedi. Tamam, HTŞ Rusya'yı cidden rahatsız ediyor ama dedi. Bizim de özel istihbarat gayretlerimiz var, danışıyoruz dedi. Bırakalım hani bu dış hatta zaten Ruslar var, iç hat bizim. Dolayısıyla burada bu kuşak istiyoruz ki sükuneti, suhuleti burada sağlamaya devam etsin. Yani İdlib'in aynen olduğu gibi kalması gerektiği mesajını Türkiye açısından verdi. Tabii bunu Suriye yönetimi, Rusya, İran kabul edecek mi o ayrı. Anayasaya yardımcı oluruz gibi cümleleri de vardı. Başka bildiğimiz şeyler, Kaşıkçı konusunda uluslararası platforma taşıma kararlılığını dile getirdi. Mısır'la ilgili El-Sisi İhvancılar, Müslüman Kardeşler terör örgütü olarak tanınıyor Mısır'da ve bir takım idamların gerçekleştiği haberleri gelmişti. Ona sert çıktı. Şimdi diyecek ki yargı öyle karar verdi ama bu ne yargı, orada seçim falan, bunların hepsi hikaye dedi. Tabii ama işte totaliter bir yapı var. Kimi istesen onu getiriyorsun dedi. O yüzden sonra diyorlar ki niye Tayyip Erdoğan Sisi ile görüşmüyor? Aracı olanlar oluyor, geliyorlar ama ben böyle bir kişiyle asla görüşmem dedi. Tabii Türkiye'de de yargı ile ilgili benzer konular Mısır'daki gibi dile getiriliyor yurt dışından, Batılılar tarafından. Farkı nedir bu açıklamaların Mısır'da olanlarla Türkiye'de on binlerce insanın hapiste olması, hukuken son derece tartışmalı kararların verilebilmesi? Evet, idam yok ama bildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı idamı da savunuyor zaten. O yüzden o zaman Mısır'dan fark ne diye. Onlar da ihvanı elde silah sokaklarda koşturan ihvancı militanlardan hareketle terör örgütü olarak görüyorlar. Hakikaten bu da enteresan. Ama tabii ihvancılar Türkiye liderliğinin gözünde başka bir şeyse o ayrı. Cumhurbaşkanı böyle demiş vaziyette. Mesajları bu çerçevede aslında. Suriye sahasında Suriye Demokratik Güçleri'nin 280 IŞİD militanını Irak'a teslim etmesi söz konusu. Bu IŞİD'liler artık IŞİD bitti diye de kaçıncı bitti demeleri, bitiyor bitmiyor, bitmeyecek, hiç bitmeyecek, evvel yeniden canlanır, hücreler var. Çok iyi bir araç, marka halinde ama işte böyle bu batıya gidecek mi gitmeyecek mi diye de tartışmalar başlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İdlib'de askeri operasyon olasılığının masada olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinin aksine böyle bir durum olduğunu söylemiş. Rus askeri polislerini de Membiş'te Türkiye ve Kürtlerle koordineli bir biçimde hareket ettikleri yolunda Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Polis İdaresi Başkanı Korgeneral Vladimir Ivanovski'nin açıklamaları var. Lavrov'un bu bağlamda sınırda Rus askeri polisinin konuşlandırılabileceği açıklamaları dikkat çekici. Türkiye-Rusya sınırında tampon bölge konusunda çok fazla girmiyor Rusya, biliyoruz. Burada çünkü Şam'ın tavrını göz önünde bulundurmak gerektiğini, bu konuda askerler de görüşüyor diyor. Amerika'nın olduğu yerde Amerika'nın çekilmesi lazım bunların olabilmesi için. Herkesin başka planları var, bunu anlıyoruz buradan. Rusya da burada bizim askeri polisimiz sınırda güvenliği sağlayabilir mesajları vermiş. Türkiye ile Kürtlerin, Suriye Kürtleriyle ilgili bakış farklılıklarını da aktarmış. Terörist, hangilerini terörist sayacağız? Buğday, sapla saman birbirinden ayrılmamalı ifadeleri söz konusu. Bir de Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de ortak askeri operasyon planlamadığı mesajları vermiş durumda. Lavrov bu arada Vietnam ve Çin'i ziyaret ediyor. Bir de Kuzey Kore bu hafta Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle yeniden zirvesi olacak 27-28 Şubat'ta. Öncesinde Lavrov'un bölgeye gitmesi dikkat çekici. Oradan da Amerika'ya mesajlar verdi. Bize Rusya'ya öğrencisiymiş gibi konuşamaz Amerika Birleşik Devletleri şeklinde mesajları var. Özellikle de işte orta menzilli nükleer füzeler anlaşmasından, kuvvetler anlaşmasında Amerika'nın çekilmesi tartışmaları devam ederken ona dair de mesajlar vermiş. Ayrıca Amerika ile Kuzey Kore arasındaki temaslarda Rus diplomatlara akıl danıştığını Amerikalıların söylemiş, saklamayacağım diyerek de böyle ifadeleri var. Kuzey lideri Kim'in treni bu arada Çin'e ulaşmış, Çin sınırından Vietnam'a gidecek. Uçağa binmiyordu o, kendisi treni kullanıyor. 27-28 Şubat'ta biz de bu meselede bakalım ikinci zirve ne olacak, takip etmeye çalışacağız. Bu arada Trump Çin'le yapılan ticaret anlaşmasında ateşkes süresi 1 Mart'ta doluyordu. Bunu uzattığını açıkladı. Aralık ayında karar verilmişti 90 günlüğüne. BM daimi temsilci adayı Heather Nauert atanmıştı dışişleri sözcüsü ama sonra geri çekilmişti ailevi sebeplerle. Kanada elçiliğin görevini yürüten Kelly Knightcraft'ı aday göstermiş. Bakalım nasıl olacak yeni daimi temsilci. Netanyahu ile Putin Moskova'da 27 Şubat'ta bir araya gelecekler. Suriye meselesi, özellikle İran önemli tabii İsrail açısından, o görüşülecek. Irak eski başbakanı Maliki'den Amerika'ya Irak'ta ihtiyaç var açıklaması dikkat çekici, dikkat çekti. El Ahad TV'de ülkenin ülke içerisindeki gelişmelerle ilgili açıklama yaparken bundan bahsetmiyor. Halbuki Trump'ın çekilme sonrası Irak'ta birlikleri yığılması büyük tartışma kopartmıştı Irak'ta. Şimdi Amerika'ya ihtiyaç olduğunu, hele de en Amerikan karşıtı görülen Maliki'nin bu şekilde dile getirmesi çok dikkat çekici elbette. Başka başlıklar var çünkü Suudi Veliaht Prensi Pakistan ve Hindistan'ın ardından Çin'i ziyaret etti. 10 milyar dolarlık rafineri anlaşması imzalandı Çin'de. Çin'in özellikle Doğu Türkistan'ı kastederek Asya turunun son ayağıydı Çin. Terörle mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyoruz ve destekliyoruz diye de açıklamaları vardı. Bu arada imaj tazeliyor kendince. Oralara da gidiyor işte, Pakistan'la, Hindistan'la çok ciddi büyük meblağlarda anlaşmalara imza attı Muhammed Bin Salman. Yani Türkiye sıkıştırmaya çalışıyor ama gayet uluslararası kabul gözlük görüyor diye anlıyoruz. Hatta Çin, Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırmak için kolları sıvayabilir diye şimdiden uluslararası planda tartışmalar yapılmaya başlandı. Evet, bir de Washington Büyükelçiliği'nde Prenses Rima'yı atamış Suudi Veliaht Prensi. İlk kez bir kadın, yüzünü de görebiliyoruz, her şeyler tarafında kapatmamış vaziyette. Babası Prens Bender Bin Sultan, ünlü istihbaratçısı, derin Suudi Arabistan'ın temsilcisi bu arada. 14 sene sonra tekrar bu sefer kızı gelmiş oldu. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Orta Doğu'da Sudan diktatörü Ömer El-Beşir hükümeti feshetti. Bir yıl süreyle de olağanüstü hal ilan etti. Ekmek protestoları baş göstermişti orada. Avrupa'dan Theresa May Brexit oylamasını 12 Mart'a erteledi. Çıkamayacak herhalde Britanya Avrupa Birliği'nden tartışmaları, ya da anlaşmasız çıkış mı olacak tartışmaları da yoğunlaşmış vaziyette. İlk Arap AB zirvesi düzenleniyor. Mısır'da düzenleniyor. Abdülfettah el-Sisi ağırlıyor Avrupalı liderleri ve burada da Çin ve Rusya'ya karşı bir bölgeyi koruma fırsatına dönüştürülebilir mi teması işleniyor. Çok dikkat çekici. İbrahim Kalın bu arada açıklama yapmış. Nasıl buralarda düzenlenir, işte bunlar adam idam ediyorlar diye Twitter'dan açıklama yapmış. Türkiye'nin çok hoşuna gitmeyecek şekilde Avrupalılar Mısır'la bir araya geliyorlar. Fransa'da sarı yeleklerin gösterileri yine biraz düşmüş ama katılım gündeme damgasını vuran konulardı. Son olarak bir de Oscar ödülleri sahiplerini buldu dün gece saatlerinde. Onu aktarayım size. En iyi Sputnik sitesinde de bulabilirsiniz sonuçlarını. Green Book en iyi film ödülüne layık görülmüş. Bohemian Rhapsody 4 dalda Oscar kazanmış durumda. Queen grubunun hikayesini anlatan ilk kez resmi sunucu olmadan yapıldı. İşte Trump'ın Meksika duvarı, duvar çekilmesi göçmenlere konuları gündeme damgasını vurdu. Detaylı haber Sputnik Türkiye'de var. Bir ara verelim, yoldadan yeniden dinleyelim. Az sonra Mehmet Ali Güller'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Dokundu saçlarının rüzgarı değdi tenime.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksen ikinci yarısındayız şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller var. Hoş geldin yayınımıza Mehmet Ali.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Mehmet Ali, bugün senin de köşende var, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşende. Hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri temasları ve oradan yapılan açıklamalar da vardı. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde sadece tek bir başlık yok, birkaç başlık var ama hem Suriye çerçevesinde hem de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eden Rusya'dan S-400 alımı daha derinlemesine konuşulmuş gibi gözüküyor. Verilen mesajlarda Pentagon'un endişelerini yinelediğini gördük. Özellikle tabii Suriye'den çekilme konusunu da Türk tarafının Akar'ın gündeme getirdiğini ve otorite boşluğu bırakılmaması vurgusu yaptığını gördük. Türkiye'nin bu oluşturulacak güvenli bölgeyi kontrol etmek gibi bir kaygısı olduğunu biliyoruz. Ama Amerikalılar da özellikle 2019 sonunda teslim edileceği de açıklandı Rusya tarafından. Yaz aylarında parçalar getirilecek. Bu S-400 meselesini Türkiye'nin dünyadaki pozisyonu itibariyle gördüğünü anlıyoruz verilen mesajlardan. Cansu Çamlıbel'in Hürriyet Gazetesi'nden dikkat çekici bir kulis yazısı vardı. Yine hafta sonu Türkiye'ye yaptırım savunma alanında Kıbrıs meselesinden bu yana 1974'ten bu yana ilk kez yaptırım uygulaması konusunda bir yönetimde hemfikir olma durumu olduğunu yazıyordu Cansu. Şimdi hakikaten çok kritik bir yere herhalde gelindi. Ankara ısrarcı gözüküyor ama iddialar var. Mesela çok dikkatimi çekti, son olarak onu belirterek sözü sana bırakacağım. Çin haber sitesi Xinhua'da Türkiye'nin Amerika'dan baskılara, ekonomik ve siyasi baskılara direnemeyeceği ve vazgeçeceği iddiaları gündeme getirildi. Hakikaten böyle bir gelişme söz konusu olabilir mi?
Son kısımdan başlayalım. Xinhua'daki yorum kuşkusuz bir doğruluk içeriyor. Çünkü bundan en çok bunu en şiddetle yaşayan bizzat Çin'in kendisi oldu. Dinleyicilerimizin anımsayacağı gibi füze savunma sistemiyle ilgili ilk ihale açıldığında bunu Çin kazanmıştı. Çin'in Türkiye'ye sunduğu şartlar bütün diğer füze savunma sistemlerinden daha avantajlıydı. Üstelik milli füze üretmemize olanak sağlayacak teknoloji transferinden birlikte üretime kadar pek çok Türkiye için avantajlı yanı vardı. Fakat Türkiye Amerika'dan gelen baskılar neticesinde 1,5 yıl sonra Çin füzesi alımından vazgeçti. Burada kuşkusuz AKP hükümetinin Çin füzesi ihalesini Batı ile pazarlığında kullanmak istemesi de meselenin bir yanı, ama bir diğer yanı da Amerika'nın baskılarına boyun eğmek mecburiyetinde kalarak o ihaleden vazgeçmiş olmasıydı. Dolayısıyla Çin bunu yakinen bildiği için böyle bir yorum yapıyor. Şartlar biraz daha farklı. Zira o gün Çin'le yapılan anlaşmadan daha farklı bir anlaşma var. Avantajları bakımından o günkü Çin füzesi bir milli füze üretmeye yönelik avantajı daha fazla olsa bile bugün S-400 anlaşması sadece bir silah anlaşması değil. Türkiye'nin bölgede kendisine Suriye konusunda özellikle bir alan açmasını sağlayacak bir parametreye dönüştü Rusya ile ilişkileri bakımından. Dolayısıyla o gün Çin füzesinden vazgeçebilmek bugün S-400 füzesinden vazgeçebilmekten daha kolay. Kuşkusuz hükümeti olunca herhangi bir kesinlik söyleyebilmek mümkün değil. Başka kulislerde konuşulan konular da var. Örneğin füzelerin S-400 parçalarının getirileceği, kullanılmayacağı belli bir süre deniliyor. Yani farklı farklı kulis bilgileri var. Şu, yani S-400 konusunda oldukça kesin kararlı ve bunun Türkiye tarafından alınmasını istemiyor. Alındığı takdirde 10 tarihinde bir Pentagon belgesi ilan ettiği 4 yaptırımı uygulayacak. Bunlar nedir? Biri meşhur işte Amerika'nın düşmanlarına yönelik yaptırımı yasası diye bilinen yasanın 231. maddesini uygulayarak Türkiye'ye Rusya'dan askeri bir ürün aldığı için yaptırım uygulama maddesi. İkincisi F-35 program ortaklığının riske edileceğini belirtiyor Amerikalı yetkili. İşte Amerika ile bir silah transferi konusunun riske gireceğini, ikili savunma sanayi işbirliği konusunun riske gireceğini belirtiyor ve dördüncü son olarak da NATO'da birlikte çalışmanın zorlaşacağını belirtiyor. Buradan anlaşılan şu, yani Pentagon belgesi Amerika'nın tutumunu yansıtıyor ki o tutum Trump'tan dışişlerine, CIA'den Pentagon'a neredeyse ortaklaşmış bir tutum. Buralarda bir renk farklılığının olmadığı görülüyor. Son olarak Akar'ın ve Orgeneral Güler'in Amerika temaslarına gelirsek, orada esas konunun, masaya getirilmiş esas konunun pek çok konu içerisinde önemli ve öncelikle S-400 olduğu anlaşılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hem Amerikan resmi açıklamalarından hem de Amerikan basınına yansıyan haberlerden anlıyoruz. S-400 konusunu Amerika Türkiye'nin önüne büyük bir kararlılıkla getirip kendi Patriot füze savunma sistemiyle ilgili teklifinin cevabıyla birlikte bunun yanıtını en kısa sürede istiyorlar. Bu konuda daha önce yapılmış Patriot teklifinden dolayı biliyoruz ki Mart sonu Nisan başı da zaten bir son süreydi. Hükümet ise burada tabii 31 Mart seçimler var. Bu seçimlere kadar bu konuda herhangi bir adım atmayacaktır kuşkusuz. Esas 1 Nisan'dan sonra hükümetin S-400 konusunda ne yapıp ne yapmayacağını görmeye başlayacağız. Burada tabii önemli olan şu, hem S-400 konusu hem de Suriye'de güvenli bölge konusu birbirinin hem bütünleyeni hem de birbirinin karşıtı kozlar olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde masada duruyor. Nasıl? Şöyle özetleyelim. AKP hükümeti kendisine yönelik Suriye'deki politikalarda bir rol, Amerika ile ilişkilerinde bir rol kapabilmek, özellikle Amerika'nın geri çekilmesi sırasında kendi kontrolünde bir güvenli bölge elde edebilmek için S-400 füzelerini alıp almamayı bir koz olarak Amerika'ya karşı kullanıyor. Amerika'da ise tam tersine aynı meselenin bir diğer tarafından bakarak S-400 alınıp alınmaması karşılığında Suriye'de Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge olup olmayacağı noktasını bir koz olarak masaya getiriyor. Dolayısıyla iki kozun birbiriyle bütünleşebilen bir yanı da var. Bu 1 Nisan'dan sonra AKP hükümetinin herkesi üzecek bir karar alarak S-400'den vazgeçme potansiyeli taşıdığına işaret ediyor.
Ama peki bunu, mesele şu. Bunu çok özür diliyorum, araya giriyorum ama şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin kendi, Türkiye'deki hükümetin son dönemde öncelikleri arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda bir şekilde bir egemenlik tesis etmek ya da bir kontrol tesis etmek söz konusu ve Amerika'dan gelen bütün mesajlarda buna izin verilmeyeceği, yani oraya başka güçler konuşlandırmak, Avrupa gücü oluşturmak, işte 200 asker bırakmak dahil olmak üzere Türkiye'yi oraya sokmamak ve aslında tabii biz 2000'lerin başından itibaren gerek Irak gerek Suriye sahalarında bir alan açılma çabası ve bunu da Kürtler üzerinden gerçekleştirme stratejisini bildiğimiz için Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusu için Türkiye'ye verebileceği bir taviz var mı S-400 karşılığında, ya da gerçekten bu kadar büyük bir silah mı bu?
Elbette var. Yani şöyle bir taviz verebilirler. Bir bant çekme durumu var. Yani güvenli bölgeyle Türkiye sınırları arasında derinliği 30 kilometre olan bir bant çekilerek aslında kurmak istedikleri, PYD'ye kontrol ettirmek istedikleri Fırat'ın kuzeydoğusundaki Kürt bölgesini çok da değiştirmeden onları yine aşağıda esas alanda tutarak Türkiye'ye PYD bölgesini de kabul ettirmeyi zamanla sağlayacak bir bant tavizi vermeyi gündeme getirilebilirler. Bu konuda zaten Pentagon'un çalışmaları vardı. Zaten bu tekniği Irak'ta da benzer bir şekilde uyguladılar. Bunları döne döne Türk hükümetlerinin karşısına getiriyorlar. Ha, S-400 bu kadar önemli mi? Kuşkusuz. Mesele sadece S-400'ün kendi silah olarak değeri değil. Burada mesele şu. 1952'de NATO'ya girmesiyle birlikte bütün silah sistemini NATO'ya bağımlı hale getiren, daha doğrusu Amerika'ya bağımlı hale getiren bir ülkenin S-400 alarak bir başka ülkeden, NATO dışı bir başka kamptan silah almaya başlaması demek ciddi bir siyasal yönelim değişikliğine işaret edeceği için Amerika bu konuda bu kadar rahatsız. Yoksa mesele S-400, F-35 ikilikler mi, odur budur falan değil. Bunların hepsine teknik olarak çözümler bulunabileceğini belirtiyor askeri yetkililer. Ama burada mesele siyasal pozisyon meselesi. Çünkü bu olduğu takdirde Türkiye S-400'ü de şu anda yaptığı mevcut anlaşmadaki gibi bir teknoloji transferiyle ileride kendi milli savunma füzesini, füze savunma sistemini kuracak hale getirirse, bu NATO'dan bağımsız, Amerika'dan bağımsız politika üretebilmesine, kendi milli silah envanterini geliştirebilmesine ve silah envanterinde sağdan sola Amerika'dan Rusya'ya, Çin'e bir çeşitlilik kazandıracak bir açı bulabilmesine yol açacaktır. Bu da siyasal anlamda çok önemli bir değişiklik olacak.
Peki şu Yunanistan'ı da hep vurguluyorlar, özellikle Ankara'dan. Ya Yunanlılar da aldılar, depoya koydular, kullanmadılar. Türkiye, hatırlayalım, Türkiye'de çok büyük tepki göstermişti o dönemde. İki NATO üyesi ülke, Yunanistan, Türkiye ve Yunanistan, Rusya'da özel ilişkisi var tabii ki Yunanistan Rusya'yla, ama sonuçta NATO ülkesi. Ve Türkiye o örneği gösteriyor. O örneği kimileri de çok geçerli olmadığını söylüyorlar o örneğin. Yunanistan örneğini önüne koyarak Amerika'nın bu işi kotarma olasılığı var mı çok da kullanışlı hale getirmeden?
Şöyle var. Yani Yunanistan'ın elindeki bir alt versiyonu olan füzelerin S-300 modeli Türkiye'nin itirazları nedeniyle Kıbrıs'a kurulamamıştı. Ama NATO nedeniyle Yunanistan'a da kurulamadı ve aslında Girit'te neredeyse kullanım dışı duruyor. Bizdeki bilgiler en azından şimdilik böyle. Şimdi bunun Türkiye tarafından da Amerika'ya biz de böyle yapalım yönlü bir takım mesajlar gittiğine dair kulis bilgileri var. Yani Türkiye'de biz S-400 anlaşmasını yaptık. Hani bundan vazgeçmek mümkün olmayacak ama biz de Yunanistan gibi kaldırıp bir kenarda tutabiliriz. Bunun yerine de siz bize 2019'da teslim edilme garantili Patriot teklifinizi getirin demişlerdi. Yani böyle bir kulis bilgisi vardı. Bu ne doğrulandı ne yalanlandı. Ama bunu, yani Yunanistan örneğini AKP hükümeti böyle kullanabilir bir ihtimal olarak.
Evet. Peki bütün bunlara Rusya ne der? Şimdi tabii özellikle Astana sürecinin ortaklığıyla başlayan uçak düşürme vakasından sonra ilişkilerin hızla düzeldiği bir dönem. Gerçi ayrılıklar her daim vurgulanıyor ve bitmemiş, bir türlü çözümlenemeyen sorunlar da eksik değil. Ama öte yandan da Suriye sahasındaki hedefleri açısından Rusya için Türkiye'de önemli bir ülke haline geldi. Şimdi burada bir de üstüne NATO üyesi bir ülke olarak Rus savunma ürünlerine yönelme söz konusu olduğu zaman Rusya için sadece bir silah satışı değil, stratejik bir önem arz ettiği ortada S-400'lerin. Bunca yıl parası da ödenerek, yani tamam biz paramızı aldık, siz ne yaparsanız yapın mı der Rusya? Yahut Türkiye'nin alacağı kararın siyaseten vereceği mesaj ne olur Rusya'ya?
Evet, şimdi Rusya için burada esas mesele şu, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde bir sıkıntılı zemin oluşması, Orta Doğu'da Türkiye gibi bir aktörün bölge cephesi içerisinde yer alabilmesi, Irak'tan Suriye'ye, İran'a, buralardaki Batı ile ilişkilerde temel konular olan ülkelerle dış politika geliştirirken Türkiye'nin Rusya'ya yakın bir pozisyon alabilmesi her şeyden ama her şeyden daha kıymetli Rusya açısından. Dolayısıyla buradan S-400'den vazgeçmek elbette sıkıntı olacaktır. Ama bu bir uçak düşürme olayındaki gibi bir kopuşa neden olmayacaktır. Rusya Türkiye ile iyi bir yön yakaladı. Bunu bir Astana formatının geliştirilip daha sonra dış politikadaki başka alanlarda da kullanılabileceğini görüyor ve dolayısıyla S-400'den vazgeçilmesini ilişkileri koparmak gibi en radikal bir şekilde değerlendirebileceğini düşünmüyorum. Kuşkusuz AKP hükümeti de hele de bu konularda 17 yıldır yani bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltme eğilimi içerisinde olan çizgisi nedeniyle zaten Rusya'nın kayıplarını tolere edecek işler yapacaktır. Yeni bir nükleer santral olabilir ya da başka tavizler olabilir. Ama burada mesele şu, Rusya açısından Türk-Amerikan ilişkilerinde eskisi gibi %100 bağımlılık olan bir ilişki olmasındansa Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin gelgitli pozisyonda olması ve bunun Orta Doğu'da Rus politikalarına avantaj sağlayacak bir zemin oluşturması Moskova için zaten oldukça yararlı bir durum. Rusya bunu değerlendirmeye çalışacaktır. Ha, burada esas mesele şudur. Yani burada Rusya'dan çok S-400'den vazgeçmek konusunda kaybı olan Türkiye olur. Rusya değil, Türkiye kaybeder. Çünkü demin de söylediğim gibi S-400 konusu Amerikan silahına bağımlılığın aslında panzehri. Bir milli silah teknolojisi üretmenin aracı olacak. Kuşkusuz bir Rus silahı bu. İnsanlar haklı olarak şunu sorabilir. Yani Amerikan bağımlılığından, Amerikan silah bağımlılığından kurtulmanın yolu Rus silahı mı almak? Kuşkusuz değil ama burada o yapılan anlaşmanın içeriğinden biliyoruz ki bunun bir silah transfer teknoloji transferi boyutu var ve bu bizim kendi milli silah sistemimizi, milli savunma, milli füze savunma sistemi kurmamızı sağlayacak ve bu bağımsız bir silaha doğru giden bir aşama olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin S-400'den vazgeçmesi Rusya'dan çok Türkiye'yi aslında zarara uğratacak bir tablo olacaktır. Hiç istenilmeyen bir durumdur ve üstüne üstlük çeşitli boyutları itibariyle de AKP hükümetinin BOP eş başkanlığı döneminden daha bağımlı hale getirecektir Türkiye'yi eğer S-400'den vazgeçerse Amerika'ya.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güler değerlendirmeleri için.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Mehmet Ali Güler'le konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hulusi Akar Amerika temaslarını tamamlamıştı. Tabii Suriye'de konuşuldu, Türk-Amerikan ilişkileri de konuşuldu ama S-400'ler çok öne çıkan ve 2019 senesinde çok ısınacak bir başlık. Bunu da daha önümüzdeki dönemde daha da fazla değerlendirmeye çalışacağız. Olup bitenleri takip edeceğiz. Son feci bisiklet vesaireden pazar ve ertesiyle başlayalım haftaya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Günler geçti ve sessizleşti bu ev yanıyor. Kanser rengi duvarlar ve hayaletler var. Olunca ben yoldan çıkmak için tam zamanı ve tam yeri. Gel öldür beni ya da fesat düşünce verir mi sensizlikten gayrı bir derdi.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.